Ayrım 10. Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith, sayfa 118. Martı ağır ağır önlerinden geçerken arka arkaya yelkenleri küçülttü. Gölde ilerliyordu. Tanrıça onu ihtiyatlı bir uzaklıktan izliyordu. Onun ana direğinde de pençeli haç dalgalanıyordu. Onun yanında Aziz George haçı ve İngiliz bayrağı vardı. Richard Lister da tarikatın şövalyelerindendi. Lister küpeşteye yaklaşarak suların üzerinden bir şeyler haykırırken baba oğul ufak tefek adamı seçtiler. Ama rüzgarda ne söylediği anlaşılmıyordu. ''Yanında acayip dostlar var Richard.'' Galli şövalyenin kendisini duyamayacağını bilen Sir Francis ona yanıt olarak şapkasını salladı. Herr Leake gemisini yakaladıkları sırada Lister da yanındaydı. İki şövalye ganimeti dostça paylaşmışlardı. Sir Francis Lister'ı bir dost sayıyordu. Agulhas burnunda o abluka sırasında onun da Sir Francis ve Akbaba'nın yanında olması gerekirdi. Ancak adam Mauritius adasında Port Louis'deki randevuyu kaçırmıştı. Sir Francis onu bir ay beklemiş, sonra Akbaba'nın ısrarlarına boyun eğmek zorunda kalmıştı. Lister'ı almadan yola çıkmışlardı. Kaptan oğluna, "Eh," dedi, "yürekli davranmalı. Gidip bu davetsiz misafirlerimizi karşılamalıyız." Daniel büyük kayığı iki kayanın arasında boğazdan geçirirken baba oğul da kıyıya indiler. Kürek çekerek gölde ilerlerken yeni gelen iki gemi boğazda demirlemişlerdi bile. Moray martısı azimin yarım alat ötesinde kıç tarafındaydı. Sir Francis Daniel'e doğruca Tanrıça'ya gitmesini emretti. Kaptanla hal tekneye çıkarlarken Lister onları girişte karşıladı. "Cehennemin alevleri Frankie, Hollandalılardan müthiş bir hazine kaptığını duydum. Şimdi onu demirli görüyorum." Richard kaptanın elini yakaladı. Başı Sir Francis'in omzun hizasına bile gelmiyordu. Ama eli güçlüydü. Kıpkırmızı bir çana benzeyen iri burnuyla havayı kokladı. Sonra da kelt aksanıyla şarkı söyler gibi konuşmasını sürdürdü. "Hava baharat kokmuyor mu? Sizi Port Louis'de yakalamadığım için kendi kendime küfrediyorum." "Sen neredeydin Richard? 32 gün gelmeni bekledim." "Bunu itiraf etmek beni üzüyor ama Mauritius'un hemen güneyinde tayfuna yakalandım. Tayfun direğimi kırdı ve beni kıyıdan St. Lawrence adasına kadar sürükledi." "Hollanda gemisinin direğini de o tayfun kırmış olmalı." Sir Francis Kalyon'u işaret etti. "Onu yakaladığımız zaman uydurma bir direği vardı. Peki Akbaba'yla nasıl buluştun?" "Tanrıça yola çıkacak hale gelir gelmez Agulhas burnu açıklarında seni aramaya karar verdim. Hala orada nevet bekliyor olabilirdin. Akbaba'ya da işte o zaman rastladım. O beni buraya getirdi." "Eh, seni tekrar görmek çok hoş eski dost. Ama söyle, vatanımızdan yeni haberler var mı?" Sir Francis heyecanla öne doğru eğildi. Burada hattın ötesinde karşılaşan her insan önce birbirlerine bu soruyu soruyordu. Bilinmeyen denizlerin en uzak kıyılarına kadar gidebilirlerdi. Ama yine de için için vatanlarının özlemini çekerlerdi. Sir Francis de İngiltere'den haber almayalı hemen hemen bir yıl olmuştu. Bu soru Richard Lister'ın yüzünde sıkıntılı bir ifade belirmesine neden oldu. "Port Louis'den yola çıktıktan 5 gün sonra Rüzgar'ın Şarkısı gemisiyle karşılaştım. Majestelerinin frikateynlerinden biri. Plymouth'tan ayrılalı 56 gün olmuştu. Coromandel kıyısına gidiyordu." Sir Francis sabırsızca arkadaşının sözünü kesti. "Gemidekilerden ne haberler aldın?" "Tanrı da şahidimdir. Haberlerin hiçbiri de iyi değildi. Söylediklerine göre bütün İngiltere'de veba salgını başlamış. Kadın erkek, çocuk binlerce ve 10 binlerce insan ölmüş. Onları gömmeye yetişememişler. Bu yüzden cesetler sokaklarda çürüyüp kokmuş." "Veba," Sir Francis dehşetle aç çıkardı. "Tanrı'nın gazabı." "Veba her kentte ve köyde insanları öldürürken korkunç bir yangın Londra'yı kül etmiş. Söylediklerine göre alevlerden geriye pek ev kalmamış." Sir Francis dehşetle arkadaşına baktı. "Londra yanmış mı? Olamaz. Kral, o güvende mi? Londra'yı Hollandalılar mı yakmış? Daha anlat, adam, daha anlat." "Evet, kara olan güvende. Ama hayır, bu sefer suçlu olanlar Hollandalılar değil. Yangın Pudding Lane'de bir fırıncının tavasından çıkmış. 3 gün durdurulamadan devam etmiş. Aziz Paul Katedrali yanıp kül olmuş. Gold Hall, Kraliyet Borsası, 100 kilise ve tanrı bilir daha kaç yer yanmış. Zararın 10 milyon sterlinden daha fazla olduğunu söylüyorlar." "10 milyon? Sir Francis Galli'ye dehşetle baktı. Dünyanın en zengin hükümdarı bile bu parayı bulamaz. Kralın bir yıllık geliri 1 milyonu bile bulmuyor. Richard, kral da ülkede fakirleşecek. Richard Lister felaket habercisi olmaktan zevk alıyordu sanki. Bundan başka kötü haberler daha var. Hollandalılar iyice canımıza okumuşlar. De Ruyter denilen o iblis Medway ve Thames'e girmiş. Royal Charles'ı Greenwich rıhtımlarında bağlı olduğu yerde ele geçirerek çeke çeke Amsterdam'a götürmüş. Amiral gemisi, filomuzun çiçeği ve gururu. İngiltere böyle bir yenilgiye dayanabilecek mi? Hem de veba ve yangından sonra. Lister tekrar başını salladı. Kralın Hollandalılarla barış yapmaya çalıştığını söylüyorlar. Belki de savaş şu anda sona ermiştir. Ama tabii bizim haberimiz olmadan aylar önce de sona ermiş olabilir. Öyle olmaması için yürekten dua edelim. Sir Francis azim gemisine baktı. Bu ganimeti ancak 3 hafta önce ele geçirdim. Savaş o sırada sona erdiyse, krallığın bana verdiği izin de artık geçersiz demektir. Bu gemiyi ele geçirmem korsanlık sayılır. Bunlar savaşın cilveleri Frankie. Barış'tan haberin yoktu ki. Hollandalılar dışında hiç kimse seni suçlayamaz. Richard Lister kırmızı bir trompete benzeyen burduyla boğazın diğer yanını, moray martısını işaret etti. Lord Camray'nin bu kavuşmadan uzak tutulmasına sinirlenmiş olduğu anlaşılıyor. Bak bize katılmaya geliyor. Akbaba suya bir kayık indirmişti. Şimdi tekne boğazdan onlara doğru geliyor, Camray kıçta ayakta duruyordu. Kayık Tanrıça'nın yanına çarptı. Akbaba da ip merdivenden güverteye tırmandı. Sir Francis'i Frankie diye selamladı. Ayrıldığımızdan beri bir gün bile senin için dua etmeyi unutmadım. Kareli eteğini dalgalandırarak güverteye hızla yaklaştı. Dualarım kabul oldu. Bu güzel küçük bir kalyon. Duyduğumuza göre filika küpeşlerine kadar baharat ve gümüş doluymuş. Yerini terk etmeden önce 1-2 gün daha bekleseydin ganimetten sana da pay düşerdi. Akbaba hayret etmiş gibi ellerini açtı. Ama sevgili Frankie, sen neler söylüyorsun? Ben nöbet yerimden hiç ayrılmadım ki. Doğuya doğru şöyle kıza bir dönüş yaptım. Hollandalıların açıktan geçerek bizi aldatmalarını engellemek için. Mümkün olur olmaz hızla senin yanına döndüm ama o sırada sen gitmiştin. Sana kendi sözlerini hatırlatmama izin ver. Artık hiç sabrım kalmadı. 65 gün bana da cesur adamlarıma da yetti. Ben böyle mi söyledim Frankie? Akbaba başını salladı. Herhalde kulakların seni yanılttı. Rüzgar sana oyun oynadı. Sen de söylediklerimi iyi işlemedin. Sir Francis hafifçe güldü. İskoçya'nın en büyük yalancısı olarak yeteneklerini ziyan ediyorsun. Burada şaşırtabileceğin hiç kimse yok. Ben de Richard da seni çok iyi tanıyoruz. Frankie, bunun beni aldatacağın, ganimetten payıma düşeni bana vermeyeceğin anlamına gelmediğini umarım. Camry hem üzülmüş hem de şaşırmış gibi bir tavır takınmayı başardı. Evet, gemiyi ele geçirdiğin sırada ben görünürlerde yoktum. Bana tam yarım hisse vermeni de bekleyemem. Bana ganimetin 1/3'ünü ver de boş yere tartışmayalım. Sen derin bir soluk al. Sir Francis elini kayıtsızca kılıcının kabzasına attı. Benden alacağın bütün pay bu baharat kokusu olacak. Sanki mucize oldu ve Akbaba birden keyiflendi. Olanca sesiyle gürültülü bir kahkaha attı. Frankie, benim eski sevgilisin arkadaşım. Bu akşam gemime gelip bir akşam yemeği ye. O zaman güzel İskoç viskisinden bir yudum içerek senin çocuğun tarikata girme işini konuşuruz. Demek geri gelip beni görmenin nedeni Halin tarikata girişi. Yani baharat ve gümüş yüzünden gelmedin. Oğlunun senin için ne kadar değerli olduğunu biliyorum Frankie. O hepimiz için de değerli. Onunla ne kadar övünsen yeridir. Hepimiz onun tarikatın bir şövalyesi olmasını istiyoruz. Sen de bundan sık sık söz ettin. Bu doğru değil mi? Sir Francis oğluna bir göz attı ve belli belirsizce başını salladı. İyi ya, böyle bir fırsatı yıllar sonra yakalayabilirsin. İşte burada bir aradayız. 3 Notonya şövalyesi. Bir adayı 1. dereceye sokmak için en aşağı 3 kişi olması gerekiyor. Bir daha bir loca oluşturmak için 3 şövalyeyi nerede bulacaksın? Yani burada, hattın ötesinde. Çok düşüncelisin. Tabii bunun 1 dakika önce üzerinde hak iddia ettiğin ganimeti bölüşmekle ilgisi yok değil mi? Sir Francis'in sesi alaycıydı. Bundan bir daha söz etmeyeceğiz. Sen dürüst bir insansın Frankie. Sert ama adil. Sen kardeş bir şövalyeye hiçbir zaman kalleşik etmezsin. Öyle değil mi? Sir Francis Moray martısında Lord Camry ile yediği akşam yemeğinden gece yarısı vardiyasından çok önce döndü. Kamarasına iner inmez Oliver'ı hali çağırması için yolladı. Oğluna önümüzdeki pazar dedi, yani 3 gün sonra, ormanda. Her şey ayarlandı. Ay doğarken locayı açacağız. 2. öksüz vardiyasında 9'dan biraz sonra. Hal ama akbaba diye itiraz etti. Ondan ne hoşlanıyorsunuz ne de ona güveniyorsunuz. O bizi yüzüstü bıraktı. Ama Camry yine de haklı. İngiltere'ye dönünceye kadar bir daha 3 şövalye bir araya gelmeyebilir. Bu fırsattan yararlanarak senin tarikata girmeni ve güvende olmanı sağlamalıyım. Tanrı elimize başka bir fırsat geçemeyeceğini biliyor. Hal babasını uyardı. Kıyıdayken akbabanın elinde olacağız. Bir kalleşlik edebilir. Sir Francis başını salladı. Kendimizi akbabaya asla teslim etmeyeceğiz. Bu bakımdan hiç korkun olmasın. Ayağa kalkarak sandığına gitti. Senin tarikata katılacağın gün için önceden hazırlık yaptım. Sandığın kapağını açtı. İşte üniforman. Kucağında bir çıkınla kamerada ilerledi ve onu ranzaya attı. Şunu giy, üstüne uymasını sağlamalıyız. Sesini yükseltti. Oliver! Uşağı koltuğunun altında dikiş kutusuyla hemen geldi. Hal eski branda bezinden ceketini ve eteğini çıkardı. Oliver'ın yardımıyla tarikatın tören üniformasını giydi. Böyle harika bir kılığı olacağını hayal bile etmemişti. Çoraplar beyaz ipekti, pantolonu ve kollu yeleği gece mavisi satendendi. Kolun yırtmaçları altın lame ile süslenmişti. Ayakkabılarının ağır gümüş tokaları vardı. Cilalı siyah deri çapraz kemerinkine uyuyordu. Oliver delikanlının birbirine karışmış gür buklelerini taradı, sonra başına şövalye şapkasını geçirdi. Şapkanın geniş kenarını süslemek için Zanzibar pazarından en güzel deve kuşu tüylerini seçmişti. Hal giyindikten sonra Oliver başını yana eğerek onu inceledi. Omuzlar biraz dar Sir Francis. Bay Hal'in omuzları her gün biraz daha genişliyor. Ama ben bu işi göz açıp kapayıncaya kadar hallederim. Sir Francis başını sallayıp yine sandığın içine uzandı. Hal babasının elindeki katlanmış belerini gördüğü zaman kalbi hop etti. Bu erişmek için çok çalıştığı şövalyeliğin sembolüydü. Sir Francis oğluna yaklaşarak pelerini açıp omuzlarına koydu, sonra öndeki klipsi kapattı. Beyaz pelerinin kıvrımları delikanlının dizlerine kadar geliyordu. Sırtındaysa kırmızı haç vardı. Sir Francis gerileyerek hali dikkatlice süzdü. ''Bir tek eksiği var.'' diye mırıldanıp sandığa döndü. Sandıktan bir kılıcı aldı. Ama bu öyle sıradan bir şey değildi. Hal de bunu çok iyi biliyordu. Courtney'lerin atalarından kalan değerli bir silahtı. Ama Hal yine de kılıcın görkemi karşısında huşu duydu. Babası bunu ona getirirken delikanlıya kılıcın tarihçesini hatırlattı. Bu kılıç büyük babanın babası Charles Courtney'nindi. Bunu ona 80 yıl önce Sir Francis Drake hediye etti. Karayipler'de Rancheria limanının ele geçirilmesi ve yağmalanması sırasındaki yardımları yüzünden. Bu kılıcı Sir Francis Drake'e İspanya valisi Don Francisco Manso teslim etmişti. Altın ve gümüş işlemeli kını incelemesi için Hale uzattı. Kılıç tahtında oturan denizler tanrısı Neptün'ün etrafını saran deniz perileri, taçlar ve yunuslarla süslenmişti. Sir Francis silahı tersine çevirerek Hale kabzayı uzattı. Kabzanın ucuna iri bir yıldız safir kakılmıştı. Hal kılıcı kınından çekince onun bir İspanyol züppesine ait bir süs eşyası olmadığını anladı. Kılıç en güzel Toledo çeliğinden yapılmıştı. Altın süslemeleri vardı. Delikanlı silahı ellerinin arasında hafifçe büktü. Kılıcın esnekliği ve sağlamlığı çok hoşuna gitti. Babası onu uyardı. ''Dikkatli ol, o kılıçla tıraş olabilirsin.'' Hal kılıcı kınına soktu. Babası da silahı onun çapraz kemerindeki yerine taktı. Oğlunu dikkatle incelemek için yine geri çekildi. Oliver'a ne diyorsun?'' diye sordu. Uşak sadece omuzlar dedi. Avuçlarını saten yeleğin üzerinde dolaştırdı. Böyle genişlemesine bütün o güreşler ve kılıç oyunları neden oluyor. Kenarları yeniden dikmem gerekecek. O halde Hal'i kamerasına götürüp bu işi hallet. Sir Francis böylece ikisine de gidebileceklerini açıklayarak yazı masasına döndü. Yerine geçip deri kaplı seyir jurnalini açtı. Hal kapıda durdu. Teşekkür ederim baba. Bu kılıç... Belindeki safirle süslü kılıcın kabzasına dokundu ama konuşmasına devam etmek için yeterli söz bulamadı. Sir Francis başını kaldırmadan bir şeyler mırıldandı. Tüy kalemini mürekkebe batırarak parşömen kağıda yazmaya başladı. Hal birkaç dakika daha kapıda bekledi. Sonunda babası sinirli sinirli başını kaldırdı. Hal geri geri çıkarak kapıyı usulca kapattı. Koridora girerken karşıdaki kapı açıldı. Hollanda valisinin karısı ipek eteklerini havalandırarak dışarıya öyle hızlı çıktı ki neredeyse Hal'le çarpışıyorlardı. Delikanlı yana sıçrayarak tüylü şapkasını başından çıkardı. ''Özür dilerim madam.'' Katinka durup onun karşısına dikildi. Hal'i yeni ayakkabılarının gümüş tokalarından yukarıya kadar ağır ağır inceledi. Delikanlının yüzüne erişince gözlerinin içine soğuk soğuk baktı ve usulca ''Bir korsanın inciği yüce bir soylu gibi giyinmiş.'' dedi. Sonra birdenbire eğildi. Suratını Halinkine iyice yaklaştırarak ''Panoyu kontrol ettim.'' diye fısıldadı. ''Orada bir açıklık yok. Sana verdiğim görevi yerine getirmemişsin.'' ''Görevlerim yüzünden kıyıda kalmam gerekti. Hiç fırsat bulamadım.'' Hal uygun Latince sözleri ararken kekeledi. ''Kadın bu işi hemen bu gece yap.'' diye emrederek hızla delikanlının yanından geçti. Geride parfümünün kokusu kalmıştı. Yelek Hal'e fazla kalın ve darmış gibi geldi. Göğsünde ter tanelerinin belirdiğini hissetti. Oliver yeleğin oturması konusuyla bir hayli ilgilendi. Hal'e bu iş gecenin geri kalan bölümünün yarısı kadar sürmüş gibi geldi. Oliver içi rahat edinceye kadar omuz dikişini iki defa söktü ve dikti. Delikanlıysa sabırsızlıktan çıldırıyordu. Sonunda uşak Hal'in yeni şık kılığını alarak çıktı. Delikanlı fazla bekleyemedi. Kapıya kol demirini vurdu ve bölmenin önünde diz çöktü. Panonun meşe çerçeveye tahta çivilerle takılmış olduğunu gördü. Çiviler sıkıca çakılmış, tepeleri tahtayla aynı düzeye getirilmişti. Delikanlı hançerinin ucuyla tahta çivileri yontup matkapla açılmış olan yerlerinden çıkardı. Bu işi ağır ağır yapmak zorunda kaldı. Gürültü yapmaktan kaçınıyordu. Bir vuruş ya da sürtünme bütün gemide yankılanırdı. Son tahtayı da yerinden çıkardığı sırada neredeyse şafak sökecekti. Delikanlı hançeri kenardan sokarak panoyu açtı. Tahta meşe çerçeveden adeta itiraz dolu bir gıcırtıyla ayrıldı. Bu ses bütün teknede duyulmuş gibi geldi Hal'e. Herhalde hem babasını hem de valiyi endişelendirmişti. Hal soluğunu tutarak o korkunç cezayı bekledi ama dakikalar geçti ve delikanlı sonunda soluk alabildi. Hal başını ve omuzlarını dikdörtgen biçim açıklıktan uzattı. Katinka'nın tuvalet kamerası karanlıktı ama kadının parfümünün kokusu soluk soluğa kalmasına neden oldu. Dikkatle etrafı dinledi ama ötedeki ana kameradan hiçbir ses gelmiyordu. Sonra kulağına geminin güvertede çalan çanının sesi hafifçe geldi. Hal o zaman üzüntüyle şafak sökmek üzere olduğunu anladı. Vardiyası yarım saat sonra başlayacaktı. Başını açıklıktan geri çekerek panoyu kapattı. Tahta çivilerle gevşekçe tutturdu. Onları birkaç saniye içinde çıkarabilirdi. Hal babasına saygıyla, ''Akbabanın adamlarının karaya çıkmalarına izin vermeniz doğru mu?'' diye sordu. ''Affedersiniz baba, Akbaba'ya bu kadar güvenebilir misiniz?'' Sir Francis soruyu yine bir soruyla yanıtladı. ''Kavga çıkarmadıkça ona engel olabilir miyim? Akbaba odun ve suya ihtiyacı olduğunu iddia etti. Bu kara bizim değil, hatta göl bile. Onun buraya gelmesini nasıl yasaklayabilirim?'' Hal belki biraz daha karşı çıkacaktı ama babası kaşlarını çatarak onu susturdu. Sonra büyük kayığın omurgası kıyıdaki kumları yalarken Lord Cumbrae'yi selamlamak için döndü. Akbaba karaya sıçradı. Kareli eteğinin altında çıplak bacakları tel gibi kızıl kıllarla örtülüydü. Bir ayınınkini andırıyordu bu bacaklar. Cumbrae babayla oğula doğru gelirken, ''Bu güzel sabahta Tanrı'nın bütün kutsamaları üzerine olsun Frankie!'' diye bağırdı. Gür kızıl kaşlarının gölgelediği uçuk mavi gözlerini huzursuzca etrafta dolaştırıp duruyordu. Bir gölcükte oradan oraya yüzen golyan balıklarına benziyordu bu gözler. Hal onun gözünden hiçbir şey kaçmıyor diye fısıldadı. Baharatı nereye depoladığımızı öğrenmeye geldi. Sir Francis, ''Baharatı saklayamayız.'' dedi. ''Dağ kadar baharat var ama hırsızlığı onun için zorlaştırabiliriz.'' Cumbrae yanlarına gelince de sıkıntıyla gülümsedi. ''Sağlığının yerinde olduğunu ve gece viski yüzünden uykunun kaçmadığını umarım.'' ''O hayat iksiri demek Frankie, damarlarımdaki kanım.'' Akbabanın gözlerinin akları kanlanmıştı. Bakışlarını ormanın kenarındaki kampta dolaştırıp duruyordu. ''Su fıçılarımı doldurmam gerekiyor. Buralarda iyi, tatlı su olmalı.'' Gölden bir mil yukarıda, tepelerden akan bir dere var. Balık da bol. Akbaba açıklığa yerleştirilmiş olan sıra sıra direği işaret etti. Bunlara yarılmış balıklar dizilmişti. Altlarında dumanları ağır ağır tüten taze yeşil odunlar yanıyordu. Benim çocuklara bizim için de balık tutmalarını söyleyeceğim. Ama ya et? Ormanda geyik ya da yaban sığırları var mı? Filler ve yaban öküzü sürüleri var ama hepsi de vahşi. Kaburgalarına saplanan bir tüfek kurşunu bile onları yere sermiyor. Yine de gemi kalafata çekilir çekilmez bir grup avcıyı içerilere göndereceğim. Tepelerin arkalarına baksınlar. Belki daha kolay avlar bulabilirler. Kamrahim bu soruyu biraz zaman kazanmak için sorduğu belliydi. Yanıtı dinlemek zahmetine bile katlanmadı. Etrafta dolaşan gözleri parlayınca Hal onun bakışlarını izledi. Akbaba 100 adım ileride ağaçların arasındaki saz damlı küçük bölmeleri fark etmişti. Dev baharat fıçıları oraya sıra sıra dizilmişti. ''Demek kalyonu karaya çekip kalafattan geçireceksin.'' Akbaba baharat deposuna arkasını dönmüş, başıyla suyun ötesini, Azim'in gövdesini işaret ediyordu. ''Akıllıca bir plan bu. Yardıma ihtiyacın olursa yanımda 1. sınıf 3 marangoz var.'' Sir Francis, ''Çok iyisin.'' dedi. ''Senden yardım isteyebilirim.'' ''Kardeş bir şövalyeye yardım için elimden geleni yaparım. Senin de benim için aynı şeyleri yapacağından eminim.'' Akbaba dostça bir tavırla Sir Francis'in omzuna vurdu. ''Kıyıdaki adamlarım gidip su fıçılarını tekrar doldururlarken biz de seninle locamızı kurabileceğimiz uygun bir yer ararız. Genç Hal'i onurlandırmalıyız. Bu onun için önemli bir gün.'' Sir Francis oğluna bir göz attı. ''Aboli seni bekliyor.'' Başıyla iri yarı zencirin ileride sabırla beklediği yeri işaret etti. Hal babasının Kambra ile uzaklaşmasını ve ormandaki bir patikadan inerek gözden kaybolmasını seyretti. Sonra da koşarak Aboli'nin yanına gitti. ''Neyse artık hazırım, haydi gidelim.'' Aboli hemen kumsalda gölün ağzına doğru koşmaya başladı. Hal de onun yanına geçti. ''Sopan yok mu?'' ''Ormandaki ağaçlardan keseceğiz.'' Aboli elindeki küçük baltanın sapına vurdu. Baltanın başını omuzuna takmıştı. Kumsaldan içeriye doğru sapıp 1 mil kadar ilerlediler ve sonunda sık dikenlere eriştiler. ''Bu ağaçları daha önce işaretledim. Kabile bunlara kuvvet eder. En güzel atma sopaları bunlardan kesilir.'' Sık dikenli bodur ağaçların arasından geçerken yapraklar gürültüyle uçuştu, dallar kırıldı. Dev bir hayvan önlerinden fırladı. Zenciyle delikanlı kabuk kabuk siyah bir deriyi ve iri boynuzları görebildiler. ''Aboli Hale, Niyati'' dedi, ''yaban öküzü.'' ''Onu avlamalıyız.'' Hal tüfeği omzundan indirerek ağır yanan kibriti tutuşturmak için kesesindeki çakmak taşıyla çeliğe uzandı. ''Öyle bir devden bütün gemi için et çıkar.'' Aboli gülerek ''Hayır'' der gibi başını salladı. ''Önce o seni avlar. Ormanda ondan daha vahşi bir hayvan yoktur. Yaban öküzü aslandan bile yırtıcıdır. Başının tepesinde taşıdığı o koskocaman mızraklarıyla karnını deşerken senin o küçük kurşunlarına da güler.'' Baltayı omzundan indirdi. ''İhtiyar Niyati'yi kendi haline bırak. Mürettebatı beslemek için başka yiyecekler buluruz.'' Aboli Kuveti fidanlarından birinin dibine baltayı vurdu. 12 vuruş sonunda fidanın soğan gibi kökü ortaya çıktı. Zenci yine birkaç darbeyle kökü topraktan çıkardı. Gövde hala köke bağlıydı. Zenci uğraşırken Hale, ''Kabilen bu sopaya İvisa'' diye açıkladı. ''Sana bunu nasıl kullanacağını göstereceğim.'' Ustaca vuruşlarla gövdeyi kısalttı, kabuğu soydu. Sonra da kökü yontarak demir kadar sert bir topa dönüştürdü. Bu bir topuza benziyordu. Aboli işi tamamlayınca sopayı kaldırıp ağırlığını ve dengesini denedi. Sonra onu bir yana bırakarak başka bir fidan daha aradı. ''Sana ve bana 2'şer tane gerekiyor.'' Hal çömelerek çeliğin darbeleriyle uçuşan tahta parçalarını seyretti. ''Köleciler seni yakaladıkları zaman kaç yaşındaydın Aboli?'' diye sordu. Zencinin usta kara elleri bir an durakladı, siyah gözleri bulanıklaştı. Sonra yanıt vermeden önce yine elindeki işe döndü. ''Bilmiyorum, sadece çok küçüktüm.''
''Olanları hatırlıyor musun Aboli?''
''Onların gece geldiklerini hatırlıyorum. Ellerinde uzun tüfekler olan beyaz entarili adamlardı. Aradan çok uzun zaman geçti. Ama adamlar köyümüzü sararlarken karanlıkta fışkıran alevleri hala hatırlıyorum.''
''Kabilen nerede yaşıyordu?''
''İyice kuzeyde, büyük bir nehrin kıyılarında. Babam kabile reisiydi. Ama onu yine de kulübeden sürükleyerek çıkardılar. Bir hayvanmış gibi öldürdüler. Bütün cengaverleri de öyle. Sadece çok küçük çocuklarla kadınlara dokunmadılar. Bizi sıra sıra birbirimize zincirlediler boyunlarımızdan. Sonra yürümeye zorladılar. Günlerce, günlerce yürüdük. Güneşin doğduğu yere doğru gidiyorduk. Kıyıya doğru.
Aboli birdenbire ayağa kalkarak hazırladığı sopaları aldı.
Avlanacak yerde ihtiyar kadınlar gibi gevezelik ediyoruz.
Ağaçların arasından geldikleri yoldan döndüler. Tekrar göle eriştikleri zaman zenci dönerek hale baktı.
Tüfeğinle barut kesesini burada bırak. Suyun içinde sana bir yararları olmaz.
Hal silahını otların arasına saklarken Aboli İvisaların en düzgün ve en hafif olanlarından ikisini seçti. Delikanlı yanına dönünce sopaları ona uzattı.
Soyunurken beni seyret diye emretti. Benim yaptıklarımı yap.
Sığ suya girdi, çırılçıplak kalan halde onun peşinden sık sazlara doğru gitti. Aboli su beline kadar geldiği zaman durdu ve uzun sazların saplarını başının üzerine çekti. Onları örerek tepesinde bir paravan oluşturdu. Sonra suya girdi. Artık sadece kafası gözüküyordu. Hal ondan biraz ötede yer aldı. Sazlardan çabucak kendine bir dam ördü. Martı'dan su almaya gelen tayfaların seslerini duyuyordu. Gemiciler tatlı su kaynağından su doldurdukları fıçılarla geri dönerken kayıkların kürekleri gıcırdıyordu.
Aboli usulca, iyi diye seslendi. Artık hazır ol Gundvane. Bu adamlar kuşların havalanmalarına neden olacaklar.
Birdenbire müthiş bir kanat sesi duyuldu. Gökyüzünü daha önce de gördükleri kuşların oluşturduğu büyük bulut kapladı. İngiliz yaban ördeğine benzeyen ama gagaları parlak sarı olan kuşlar V biçiminde dizilerek zenciyle delikanlının saklandığı yere doğru alçaktan uçtular.
Aboli hali fısıltıyla uyardı. İşte geliyorlar.
Delikanlının kasları büzüldü. Sürüye liderlik eden yaşlı ördeğe bakmak için başını kaldırdı. Ördeğin kanatları bıçaklara benziyor, havayı sertçe çabucak yarıyordu.
Aboli şimdi diye bağırarak ayağa fırladı, iyice doğruldu. Sağ kolunu geriye attı, İvisa elindeydi. Sopayı fırlattı, sopa döne döne uçarken yaban ördekleri panik içinde kaçıştılar.
Aboli bu tepkiyi hesaplamıştı. Dönen sopası baştaki erkek ördeğin göğsüne çarparak onu birdenbire durdurdu. Kanatları, yüzgeçleri, ayaklarına karışan hayvan tüyleri uçuşarak düştü. O daha suya erişmeden Aboli ikinci sopayı attı. Bu da dönerek daha genç bir kuşa çarptı.
Sopa dişi ördeğin uzatmış olduğu boynunu kırdı. O da yaşlı ördeğin suda yüzen ölüsünün yanına düştü.
Hal de kendi sopalarını arka arkaya fırlattı. Ama ikisi de hedeften çok uzağa düştü. Dağılan ördek sürüsü saz yığınlarından üzerinden alçaktan uçarak kaçtı.
Aboli delikanlıyı teşvik etti. Yakında öğreneceksin. Zaten iki atışında sürüye yakındı.
Suları şapırdatarak sazların arasından geçti. Önce ördekleri sonra da ivisalarını aldı. İki ölü kuşu önündeki gölcükte yüzdürdü. Birkaç dakika sonra bu kuşlar öterek ilerleyen başka bir sürüyü yakınlarına çekti. Ördekler hemen hemen sazların tepelerine kadar alçaldılar. Hal o zaman sopalarını attı.
Aboli vurduğu diğer iki ördeği almak için suda ilerleyen Hal'e güldü. İyi atıştı Gundvane, bu sefer daha yakındın. Yakında bir kuşa bile isabet ettirebilirsin.
Hal bu kehanete rağmen ancak öğleye doğru ilk ördeğini vurabildi. Ama kuşun sadece kanadını kırmıştı. Bu yüzden ördeği yakalayıp boynunu bir büküşte kırmak için gölün ortalarına kadar yüzmek zorunda kaldı. Ondan sonra kuşlar uçmaktan vazgeçerek daha derin suda dinlendiler. Onlara erişmek mümkün değildi.
Aboli avı sona erdirdi. Bu kadarı yeter.
Ölü ördekleri birbirlerine bağlamak için suyun kenarındaki bir ağacın gövdesinden şeritler halinde kabuklar kesti, onları bükerek sicime dönüştürdü. Kuşlar Aboli'nin geniş omuzları için bile ağır sayılırdı. Ama Hal kumsalda ilerlerken az ganimetini kolaylıkla taşıdı. Buruna eriştikleri zaman artık koya demirlemiş olan üç gemiyi görebiliyorlardı.
Aboli kuşları kumların üzerine attı. Burada dinlenelim.
Hal zencinin yanına çöktü. İki arkadaş bir süre sessizce oturdular.
Sonra Aboli, Akbaba buraya neden gelmiş diye sordu. Baban bir şey söyledi mi?
Akbaba benim tarikata girmem için bir loca hazırlamak amacıyla geldiğini söylüyor.
Aboli başını salladı. Benim kabilemde genç cengaverler erkek sayılmak için sünnet olurlar.
Hal titreyerek elini kasığına attı. Her şeyin yerli yerinde olup olmadığını anlamak istermiş gibi.
Senin gibi bıçağa boyun eğmeyeceğim için seviniyorum. Ama akbabanın peşimizden buraya gelmesinin nedeni bu değil. O babanı izliyor. Sırtlanın aslanı izlemesi gibi. Adam pis pis kalleşik kokuyor.
Hal usulca zincirin endişesini gidermeye çalıştı. Babam da aynı kokuyu aldı ama onun elindeyiz. Çünkü Azim'in ana direği yok. Toplar da gemiden indirildi. İkisi de göldeki moray martısına baktılar. Sonra Hal endişeyle kımıldandı. Akbaba şimdi ne işler karıştırıyor? Martının büyük ayı teknenin yanından uzaklaşmış, palamarın gölün yüzeyinden aşağıya uzandığı yere doğru gidiyordu. Halle Aboli kayıktaki mürettebatın palamarı tutarak onun üzerinde birkaç dakika çalışmalarını seyrettiler.
Kumsaldan gözükmüyorlar, onun için babamın onların ne işler karıştırdıklarını görmesi imkansız.
Hal yüksek sesle düşünüyordu. Sinsice bir halleri var, işte bu da benim hiç hoşuma gitmiyor.
O konuşurken tayfalar gizli işlerini bitirdiler ve yine martının yanına doğru gittiler. Şimdi Hal onlar ilerlerken ikinci bir palamarı geminin kıçına döşediklerini görebiliyordu. Delikanlı bunu fark edince telaşla ayağa fırladı.
Demirlerine bir yay takıyorlar diye bağırdı.
Bir yay mı? Aboli delikanlıya baktı. Bunu neden yapsınlar ki?
Akbaba'nın ırgatın birkaç dönüşü sayesinde gemisini istediği yöne çevirebilmesi için.
Aboli de ayağa kalktı. Yüzünde ciddi bir ifade vardı.
Akbaba böylece borda toplarını bizim savunmasız gemiye doğru çevirebilecek. Ya da kumsaldaki kampımızı tarayabilecek. Hemen koşup kaptanı uyarmalıyız.
Hayır Aboli, acele etme. Akbaba'ya oyununu anladığımızı belli etmemeliyiz.
10. ayrımın sonu. Sayfa 131.